Ayrım 5. Leylek karda kaldı. Bahar gelmiş, kırlar yeşermiş, ağaçlar çiçeklenmişti. Erdillerin evinin önünde kocamış, dalı yaprağı yitik, kuru bir söğüt ağacı vardı. Kara bir kütük gibi dinlenip duruyordu. Çevredeki ağaçlar çiçeğe gelince söğüt kütüğü daha da çirkinleşiyordu. Fakat bu çirkinlik uzun sürmüyordu. Tepesinde kocaman bir leylek yuvası vardı. Yuvanın konukları gelince kara kütük de canlanıp şenleniyordu. Bir sabah Erdir'in annesi, "Müjde müjde, leylekler gelmiş!" diye bağırarak oğlunu uyandırdı. Erdir uykulu gözlerini ovuşturarak pencereye koştu. Söğüt ağacının üstündeki yuvada iki leylek vardı. Boyunlarını birbirine dolamış dikilip duruyorlardı. Erdir o yıl 3. sınıfa gidiyordu. Öğretmeni hayat bilgisi derslerinde leyleklerle ilgili pek çok şey anlatmıştı. Onların nerelere göç ettiklerini, göç sırasındaki uçuş düzenlerini öğrenmişti. Deniz aşırı ülkelere gittikten sonra hiç yanılmadan dönüp aynı yuvaya konduklarını duyunca şaşakalmıştı. Bir süre gözlerini leyleklerden ayırmadan pencerenin önünde dikildi. Sonra annesine döndü. Sonbahar gelince neden çekip gidiyorlar? Bunca yemeğe yazık değil mi? Burada kuytu bir yere yuva yapıp kışı geçirebilirler. Olur mu oğlum? Uygun bir barınak edinseler bile kışın buralarda yiyecek bulamazlar. Öyleyse gittikleri sıcak ülkelere yerleşsinler. Buralara üremek için geliyorlar. Yazın oralar sıcak olur. Yumurtadan çıkan yavrular bu sıcağa dayanamazlar. Üstelik yiyecek de kıtlaşır oralarda. Oysa buralara ilkbahar gelince solucanlar, kurbağalar, yılanlar, kertenkeleler ortaya dökülür. Leylekler yavrularını bunlarla besleyip kolayca büyütürler. Demek ki leylekler yurdumuza yavru çıkarmaya geliyorlar. Evet oğlum, buraya gelir gelmez önce yuvalarını onarırlar, sonra dişi leylekler yumurtlayıp kuluçkaya yatarlar. Baba leylek, Erdir annesinin sözünü kesti. Biliyorum, biliyorum. Baba leylek hep yuvaya yiyecek taşıyor. Yavrular çıkınca ilk günler onları, ana babaları besliyor. Yıllardır hep gözlüyorum. Yavru leylekler pek açgözlü oluyorlar. Gagalarını göğe doğru açarak durmadan yiyecek istiyorlar. Doymak bilmiyorlar. Elbette öyle yapacaklar oğlum. Bol bol yiyip çabucak büyüyecekler. Kanatları güçlenecek, uçmayı öğrenecekler. Sonbaharda ana babalarıyla birlikte uzun bir yolculuğa çıkacaklar. Bu yıl yavrularından birini eve alıp beslesek ne olur? Sakın ha! Leylekler yuvaya yaklaşanın gözünü oyarlar. Leylek yuvasına el sürmek de uğursuzluk getirir. Şöyle bir düşünsene, insanlar neden leyleğin etini ve yumurtasını yemiyorlar? Nedenini bilmem ama pekala yenir. Kuş değil mi bunlar? Yumurtaları kim bilir ne denli iridir. Doğrusu leylek yumurtasının tadını denemek isterim. Erdir'in annesi bu sözleri duyunca daha bir dertlendi. Aman Allah'ım, tövbeler olsun. Bunlar ne biçim sözler? Sana kaç kez dedim, leylek eti, leylek yumurtası yenmez. Leyleğe taş atmak bile günah sayılır. Ellerin kırılır, uğursuz işler gelir başına. Yuvaya yaklaştığını görürsem dayaktan öldürürüm seni. Erdir annesinin bu sert çıkışına hiçbir anlam veremedi. Tavuğun, hindinin, kazanın, ördeğin etinin yumurtasını yiyoruz. Günah olmuyor, uğursuzluk getirmiyor da leyleğinkini neden günah oluyor? Diye sormaktan kendini alamadı. Annesi bu sözleri duyunca kabardı, kalktı, terliğini çıkarıp üstüne yürüdü. Sen gelenek görenek nedir bilmez misin? Biz böyle gördük, böyle öğrendik, böyle inanır böyle yaparız. Hiçbir günde bunun nedenini sormayız büyüklerimize. Onlar ne diyorsa doğrudur. Bunları söylerken bir güzel de dövdü oğlunu. Erdir dayağı yedi ama yine de annesinin sözlerine ve inançlarına aklı yatmadı. Tersine merakı daha da arttı. İlk fırsatta leylek yumurtalarını yuvadan alıp yemeye karar verdi. Böylece birkaç gün geçti. Bir akşamüstü annesi evde yoktu. Erdir kapının önüne çıktı. Çevreyi kolladı, söğüt ağacına yaklaştı. Elindeki uzun değnekle dürtükleyerek ürkütüp leylekleri yuvadan uzaklaştırdı. Bir solukta ağaca tırmandı. Yuvadaki 3 yumurtayı alıp eve götürdü. Ağaçtan inerken yumurtalardan biri çatlamıştı. Onu fırlatıp bahçeye attı. Ötekileri el çabukluğuyla tencereye koyup haşladı. Tam birini soyup yiyecekti, annesi çıka geldi. Erdir'in elindeki yumurtaları görünce oğlunun üstüne atılıp var gücüyle pataklamaya başladı. Erdir can acısıyla "Anneciğim vurma, ne olursun vurma, bir daha yapmam, istersen hemen yerine koyarım yumurtaları" diye yalvarıyordu. Annesi gürledi. "Hayırsız çocuk, elbette koyacaksın yumurtaları, elbette bir daha yapmayacaksın, yaparsan ellerini kırarım." Birlikte dışarıya çıktılar. Leylekler tasalı laklaklarla yuvaya konup kalkıyorlardı. Yumurtalarının yok olduğunu anlamışlardı. Ana çomakla onları kovalarken Erdir tepeye tırmanıp yumurtaları yuvaya koydu. O gece yemeklerini yiyip yattılar. Erdir işlediği suçu babasına söylememesi için annesinden söz almıştı. Bu olay ana oğul arasında kalacaktı. Yatağına uzanınca annesinin leyleklerle ilgili sözlerini düşünmeye başladı. Annem gelmeseydi yumurtaları yiyecektim. Leylek yumurtasına el sürdüm diye ellerim kırılmadı. Yumurtaları yeseydim yine de bir şeycikler olmayacaktı. Annem körü körüne inançlarına bağlı korkak bir insan. Böyle gördüm, böyle duydum, böyle bilirim, böyle yaparım diyor, başka da bir şey demiyor. Bunları aklından geçirirken uyuyakaldı. Gece yarısına doğru birden çığlıklarla uyandı. Annesiyle babası bir solukta giyinip yangın yangın diye bağırışarak çarşıya doğru koştular. Erdir kapının önüne çıktı. Çarşıdan yana yükselen alevler gözlerini kamaştırdı. Konu komşu ayaklanmış sokaklara dökülmüşlerdi. Kasabanın dalbantı da yangın yerine doğru koşuyordu. Erdir önüne çıktı. Ne oldu Hasan amca? Ne yanıyormuş? Nalbant Hasan onu hiç duraklamadan yanıtladı. Sizin dükkan yanıyormuş oğlum. Babanın dükkanı tutuşmuş. Erdir'in babası bakkaldı. O gece dükkanın büyük bir bölümü yanıp kül oldu. İtfaiye ile birlikte komşular yardıma koşmasalardı dükkan kökten yanıp gidecekti. Bu olaya ailece çok üzüldüler. Babası eve dönünce Erdir yangının nedenini sordu. Yangın neden çıkmış baba? Kesin olarak bilmiyorum ama mangal devrilmiş olabilir. Akşamüstü hava biraz serinlemişti. Mangalda bir tutam kömür tutuşturdum. Dükkanın orta yerine koydum. Eve gelirken kıvılcımları kül ile iyi bir örtmüştüm. Ateş sıçramış olamaz. Yalnız arada bir bacadan sucuk filan çalmak için kedi giriyordu. Belki yine geldi, karanlıkta mangalı devirdi. Anne öfkeyle babanın sözünü kesti. Geçen yıl bacaya delikli ter geçirmiştin. Oradan kedi girmiş olamaz. Dedi, cinler periler mi devirdi mangalı? Belki de bacadaki tel yırtılmıştır. Anne üstelemedi. Kuşkulu bakışları Erdir'e çevirdi. Onu baştan ayağa dek iyi bir süzdü. Erdir tamam diye geçirdi. Leylek yuvasına el sürdüm diye annem beni suçluyor. Yangının bu yüzden çıktığını sanıyor. Ne kötü rastlantı. Artık dilinden kurtulamam. Annesinin tedirgin edici bakışlarından kaçmak için odadan çıktı. Babası yakınlarından borç para alarak dükkanı onarttı. Ama kazancı eskisi gibi değildi. O dükkanı onartmaya çalışırken çarşıya yeni bir bakkal dükkanı açılmıştı. Halkın ayağı kısa sürede bu dükkana alışmıştı. Babamı nedenle sıkıntıya düştü. Borcunu ödeyebilmek için ev giderlerini kısmaya başladı. Erdir'in eskiden ayakkabılarını yenilemeye bile gücü yetmiyor, durumları günden güne kötüye gidiyordu. Anne her fırsatta bu kısa sıkıntıya neden oldu diye Erdir'in suçunu kafasına kakınç ediyordu. Okullar kapanmıştı. Erdir dükkanda babasına yardım ediyordu. Bu görev onu pek sıkıyordu. Tatilini geçmiş yıllarda olduğu gibi sokakta arkadaşlarıyla koşup oynayarak geçirmek istiyordu. Oysa babası parasızlıktan ayak işlerine koşacak, dükkanı temizleyecek bir çırak tutamıyordu. Bu işleri Erdir'in yapmasını istiyordu. Erdir bir gün topallayarak eve geldi. Teraziyi devirip ayağının üstüne düşürmüştü. parmakları ezilmiş, üstelik bir de babasından dayak yemişti. Annesi soğanı tuzla ezip ayağına sardı. Sonra onu pencerenin önüne oturttu. Karşısına geçip söylenmeye başladı. Başımıza her gün bir kötülük geliyor. Tüm bu uğursuzluklar senin yüzünden oldu. Leyleğin yuvasına el sürme dedim, dinlemedin. Aman anne, sen de bunu tutturdun. Sus, karşı gelme sözlerime. Bir bildiğim var ki dediklerimde direniyorum. Bunları annemden öğrendim ben. Ona da annesi anlatırmış. Anneannemden nereden biliyordu? Elbette ona da annesi, ninesi söyledi. Bunca insan yalan mı konuşuyor? Sen bana inanmadın, başından büyük işlere kalkıştın. Bakalım daha neler olacak, nice uğursuz işler gelecek başımıza. Erdil'in içini bir an korku kapladı. Ama çabucak geçiştirdi karanlık düşünceleri. Annesi sözlerini sürdürdü. Biliyor musun? Çevredeki leyleklerin yavruları çıktı. Bizim leylekler hala kuluçkada. Neden? Bilmem ki. Yumurtalar çatlamış ya da kırılmış olmasın. Erdir kıpkırmızı oldu. Ama yalan söylemekten de kendini alamadı. Yumurtalara yuvayı koyduğumda ikisi de sapasağlamdı. Öyleyse neden çıkmıyor yavrular? Yaz geldi. Öteki leyleklerin yavruları büyüyüp kanatlanmaya başladı bile. Bizim leylek hala yumurtaların üstünde bekliyor. Baba leylek ilk günler ona bol bol yiyecek taşıyordu. Artık bu işten usandı. Son günlerde sabah gidiyor, akşama dek yuvaya uğramıyor. Anne leylek aç susuz yuvada tüneyip duruyor. Acıyorum ona. Erdir bu sözleri duyunca iyiden iyiye bozuldu. Ama korkudan annesine yumurtaları haşladığını söyleyemedi. Böylece yaz geçti. Öteki semtlerde konaklayan leyleklerin yavruları büyüyüp leylek kümeleriyle birlikte gökyüzünde süzülmeye başladılar. Kuru söğüdün üstündeki leylek hala umutla yavrularının çıkmasını bekliyordu. Sonbahar gelince çevredeki leylekler gökyüzünde küme küme toplanıp uçmaya başladılar. Bu göç hazırlığı demekti. Anne leylek bu uçuşlara katılmıyordu. Baba leylek birkaç gün onun çevresinde kanat çırptı. Gagasıyla dürtükleyip kanatlarıyla iteleyerek onu kümeye katmaya çalıştı. Fakat anne leylek yumurtaların üstünden ayrılmıyordu. Daha sonra başka leylekler de gelip anne leyleğin çevresinde uçuştular. Onu aralarına katmaya çalıştılar. Çabaları boşa gitti. Hava gittikçe soğuyordu. Bir sabah tüm leylekler son bir kez daha anne leyleğin çevresini aldılar. El birlik olup onu iteleye dürtükleye yuvadan uçurdular. Göç kümesine katıp gökyüzüne süzüldüler. Erdil'le annesi bu olayı pencereden izliyordu. Leyleğin gidişine çok sevindiler. Çok şükür dedi Erdil'in annesi. Bizim leylek dilenmekten vazgeçti. İnşallah gelecek yıl özlemini çektiği yavrularına kavuşur. Erdir içtenlikle annesinin isteğini pekleştirdi. Dilerim. Ertesi sabah uyanır uyanmaz her günkü alışkanlıkla perdeyi açtı. Leylek yuvasına baktı. Bir de ne görsün? Anne leylek geri gelmiş. Aylardır yaptığı gibi yumurtaların üstüne oturmuştu. Diyerek içini çekti. Annesi yatakları topluyordu. Telaşla yanına koştu. Ne var? Ne oldu? Erdir eksikli, üzüntülü yanıtladı annesini. Anne leylek göç kümesinden ayrılıp yuvasına dönmüş. Sonbahar ilerliyordu. Soğuk yel deli deli esiyor, yağmurun ardı kesilmiyordu. Anne leylek kötü koşulları aldırmadan yumurtaların üstüne oturup duruyordu. Kasaba halkı böyle bir olayla ilk kez karşılaşıyordu. Leyleğin kasabada kışlamasını iyiye yoranlar yanında kötüye yoranlar da vardı. Bununla beraber 7'den 70'e herkes leyleğe acıyordu. Bir gün semt bekçisi ağaca merdiven dayadı. Günlerdir hiç kımıldamadan tüneyen leyleğe yiyecek ve su verecekti. Leylek onun yaklaştığını görünce uyuşuk kanatlarını çırparak yuvadan uçtu. Birkaç metre yükselip geri döndü. Bu sırada bekçi yumurtaları gördü. "Yuvada iki tane yumurta var," diye bağırdı. Aşağıda bekleşenler hep bir ağızdan bağırıştılar. "Aman elini sürme, başına uğursuz işler gelir." Yaşlı kadınlardan biri, "Leyleğin neden göç etmediği anlaşıldı," dedi. "Yumurtalardan ayrılamadı. Analık duygusu ağır bastı. Yumurtalardan yavru çıkacağını sanıyor. Oysa aldanıyor. Bu soğukta yavru çıkar mı?" Orada bulunanlar başlarını iki yana sallayarak dertli dertli iç çektiler. Evlerde, kahvelerde hep anne leylekten söz ediliyordu. Hiç kimse bu olayın gizini çözemiyordu. Yumurtalar sapasağlam olduğu halde yavrular neden çıkmamıştı? Herkes birbirine bunu soruyordu. Bu sorunun yanıtını bir tek kişi verebilirdi, Erdir. Fakat o hep susuyordu. Kış ilerledikçe hava da soğudu. Bir gün gün ortasında gökyüzü karardı. Gündüz alacakaranlığa dönüştü. İkindiye doğru birden tipi bastırdı. Öyle çok, öyle hızlı yağıyordu ki kısa sürede her yer bembeyaz kesildi. İnsanlar evlerine sokulup sobaların çevresine dizildiler. Erdir akşam yemeğini yer yemez yatağına girdi fakat uyuyamadı. İkide bir yataktan fırlayıp burnunu cama dayayarak leyleği gözlüyordu. Bir süre sonra sobanın arkasından yün örmekte olan annesine sokuldu. "Anneciğim, babam çarşıdan dönünce dışarıya çıkıp leyleği eve alalım, ne dersin?" "Bu tipi de yuvaya çıkamayız. Leylek zaten yuvadan ve yumurtalardan ayrılmak istemeyecek. Ola ki üstümüze saldırır." Erdir, içine saran tedirginlikten kurtulmak için üsteledi. "Yuvasına yiyecek koyan bekçiye saldırdı mı? Tersine yuvadan uçarak işini kolaylaştırdı. Bize de saldırmaz. Yumurtalarını da getirir, kilere koyarız. Leyleği de kilere yerleştiririz." Soğuklar geçince deyin, annesi sözünü ağzına tıktı. "Olmaz. Kilerde un çuvalı, tarhana, bulgur torbaları var. Gagalar tümünü. Üstelik leylekle yumurtalarını yuvadan alırsak uğursuzluk getirir. Ben öyle duydum, öyle bildim, öyle yaparım." "Ya soğuktan donarsa?" "O yavrularına kavuşmak için bugünleri göze aldı. Dilerim ki donmaz." Erdir derin derin içini çekti. "Ölmeden kışı atlatırsa sevinçten uçarım." O gece sabaha değin kar yağdı. Erdir sabahleyin erkenden uyandı. Pencereye koştu. Leylek yumurtalarını soğuktan korumak için kanatlarını iki yana açmış, öylece donup kalmıştı. Onun ölümüne büyük küçük tüm kasabalı acındı. Ama bu olay herkesten çok Erdir'i etkiledi. Benliğini saran acıdan yaşamı süresince kurtulamadı. Bahar geldi. Kırlar çimenlerle, ağaçlar çiçeklerle bezendi. Fakat Erdirlerin evindeki kuru söğüt ağacı canlanıp şenlenmedi. Tersine iyice kararıp çirkinleşti. Çünkü üzerindeki yuva boştu. Bu olaydan sonra bir daha da hiçbir leylek gelip o yuvaya konmadı.